Şizofren, John Katzenbach, 25. ayrım. Onunla dövüşür müydün? Başka seçeneğim olur muydu ki? Binadaki hastaların bir o yana bir bu yana akışına baktı. İnsan burada nasıl yaşar diye sordu. Prens'in verecek cevabı yoktu. Gerçekten yaşamamız gerektiğini sanmıyorum diye fısıldadı. Peter başını salladı. Yüzüne aniden o buruk gülümseme yerleşti. Bu ettiğin en yerli yerinde laf olabilir, genç ve deli arkadaşım. 13. Lucy, Bay Evans'ın ofisinden çıktığında sağ elinde saman kağıttan A4 boyutunda bir bloknot, yüzünde ise büyük bir hoşnutsuzluk ifadesi vardı. Bloknotun en ön sayfasına çala kalem el yazısıyla bir isim listesi yazmıştı. Sanki hoşnutsuzluğu hızlanmasına neden oluyormuş gibi hızlı hızlı yürüyordu. Prens ile itfaiyeci Peter'ın kendisini beklediğini fark edince başını kaldırdı. Yanlarına gelirken başını hafifçe, acınarak iki yana salladı. Hastane kayıtlarıyla cinayet tarihlerini karşılaştırarak işin içinden çıkabileceğimi sanmıştım. Aptallık etmişim. Hiç de o kadar basit değilmiş. Çünkü hastane kayıtları hem darma duman hem de merkezi değil. Bir sürü gereksiz kırtasiye işi var. Lanet olsun. Peter tepeden bakarak, Bay Kötü iddia ettiği kadar çok yardımcı olamadı galiba diye gözlemde bulundu. İstediği cevap sorunun kendisinde zaten vardı. Lucy, olmadı desem yanlış bir değerlendirme olmaz dedi. Peter, neredeyse hap yutturanınkine benzeyen hafif bir İngiliz aksan takınarak, vah vah dedi. Şok içerisindeyim. Nasıl şaşırdığımı anlatamam. Lucy koridorda yürümeye devam etti. Adımları düşünceleri kadar hızlıydı. Dedi Peter, neler bulabildiniz? Amherst haricinde tüm diğer binalarında kayıtlarını kontrol etmem gerektiğini öğrendim. Bundan da öte, ilgili zaman aralığında izin alıp hafta sonu için eve çıkmış olabilecek her hastanın kayıtlarını bulmak durumundayım. İşler yeterince karışık değilmiş gibi, bir analiste olup olmadığından emin değilim. Olsa işlerim çok kolaylaşırdı. Elimde bu bina içinde olasılıkları aşağı yukarı uyan kişilerin isimleri var. 47 isim çıkardım. Peter, yaşlılık sebebiyle eledikleriniz oldu mu diye sordu. Sesindeki şakacılık gitmişti. Lucy başıyla onayladı. Evet, benim de ilk aklıma gelen bu oldu. İhtiyarları sorguya çekmeye gerek yok. Peter ağır ağır, bence derken, eliyle yanağını ovuşturdu. Sanki sürtünme kafasının içinde sağa sola yapışmış fikirleri gevşetecekti. Bence önemli bir etkeni göz ardı etmemeliyiz. Lucy ona baktı. Fizik dedi Peter. Francis nasıl yani diye sordu. Yani bizim uğraştığımız suçu işlemek için kas gücü gerekir demek istiyorum. Katil kısa sarıyı etkisiz hale getirip malzeme dolabına sürüklemiş. Hemşire bölmesinde boğuşma delilleri vardı. Yani arkasından sessizce yaklaşıp şanslı bir yumrukla bayıltmamış kızı. Hatta tahminlerim doğruysa mücadeleyi hevesle bekliyordu. Lucy göğüs geçirdi, doğru. Onu dövdükçe heyecanlandı. Bu tür kişilikler hakkındaki bilgilerimizle örtüşüyor. Francis ürperdi. Diğerlerinin kendisini görmediğini umdu. Kavranamayacak kadar dehşet engiz o anları öyle soğuk ve normal bir şekilde konuşmakta zorlanıyordu. Dolayısıyla dedi Peter, biraz kaslıca birini aradığımızı biliyoruz. Bu da buradaki pek çok kişiyi denklemden hemen siliyor. Wiltiril herhalde itiraz ederdi ama burası formda insanları cezbeden bir yer değil. Öyle maraton koşucuları, vücutçular falan yok pek. Ayrıca aday havuzunu yaş aralığında sınırlamalıyız. Bunun dışında listeyi daha da daraltacak bir alan daha var gibi geliyor bana. Teşhis. Kimler geçmişte ağır şiddet hareketlerinde bulunmuş? Kimler tanımı cinayeti kaplayacak şekilde genişleyebilen akıl hastalıklarından muzdarip? Lucy, ben de aynen böyle düşünüyorum dedi. Aradığımız adamın portresini çıkarınca her şey netleşecek. Sonra Francis'e döndü. Seabird, o konuda senin de yardımın gerekecek dedi. Francis hevesle öne eğildi. Ne yapabilirim? Lucy, deliliği anlamıyorum galiba dedi. Francis aklının karıştığını belli etmiş olacak ki gülümsedi. Ha, yanlış anlama. Psikiyatri dilini, teşhis kriterlerini, tedavi planlarını, kitaptan öğrenebilecek her şeyi biliyorum. Ama içeriden dışarı bakınca nasıl olduğunu bilmiyorum. Bence siz bana bu yönden yardım edebilirsiniz. Bu suçları kimin işlemiş olabileceğini bulmak istiyorum. Somut kanıt ortaya çıkarmak da zor olacak. Francis pek ikna olmamıştı ama nasıl isterseniz dedi. Ancak Peter kendisinin biraz bir şekilde anladığı, Lucy'nin de anlamış olması gereken, fakat Francis'in yine de anlamadığı bir şey fark etmiş gibi başını sallayıp duruyordu. Bence yapabilir. Doğuştan yeteneği var. Öğretmenlik öğrencisi. Yaparsın değil mi Seabird? Denerim. İçinin derinliklerinde bir gümbürtü duyuyordu. Sanki içinin sakinleri birbirleriyle tartışıyorlardı. Sonunda seslerden birinin ısrarla anlat, bir şey olmaz, bildiklerini anlat onlara dediğini duydu. Bir an tereddüt etti, sonra sanki kelimeleri içinde bir kaynak yönlendiriyormuş gibi hissederek konuştu. Bir şeyin farkına varmalısınız dedi ağır ağır ihtiyatla. Hem Lucy hem Peter ona baktı. Sanki konuşmaya katılmasına şaşırmışlardı. Nedir o diye sordu Lucy. Francis başıyla Peter'ı işaret ederek, sanırım Peter katilin güçlü olması gerektiği konusunda haklı. Burada kısa sarı gibi birini etkisiz hale getirecek kadar güçlü çok fazla kişi olmadığı konusunda da haklı. Yani sanırım mantıklı ama tamamen değil. Eğer melek ona kısa sarıya ve diğer kadınlara saldırmasını emreden sesler duymuşsa, o zaman Peter'ın düşündüğü kadar güçlü olmasına gerek yok. Böyle şeyler duyduğunda sesler senden bir şey yapmanı istiyorsa, yani çığlık çığlığa bağırıyor, ısrar ediyor, taviz vermiyorsa, acı, zorluk, güçsüzlük gibi şeyler hep ikinci plana atılıyor. Ne isterlerse onu yapıyorsun, zorlukları aşıyorsun. Sesler senden bir kayayı, bir arabayı kaldırmanı isterse, ya yapıyorsun ya da yapmaya çalışırken ölüyorsun. Yani melek mutlaka güçlü kuvvetli bir adam olmak zorunda değil. Hemen hemen herkes olabilir. Çünkü bu iş için gereken gücü bulabilir. Sesler ona nereden bulacağını söyler. Durakladı ve içinin derinliklerinden gelen bir yankının çok doğru. Aferin Francis dediğini duydu. Peter Francis'e uzun uzun baktı, sonra sırıtmaya başladı. Francis'in koluna bir yumruk indirdi. Lucy de gülümsedi, sonra uzun uzun içini çekti. Bütün bunları göz önünde bulunduracağım Francis. Teşekkür ederim. Sanırım haklısın. Böylece sıradan bir araştırma yapmadığımızı bir kere daha anlamış olduk. İçeride kurallar dışarıdan biraz farklı, değil mi? Francis rahatladığını hissetti, katkı sağladığı için memnundu, parmağıyla alnını göstererek buranın kuralları da farklı dedi. Lucy uzanıp onun koluna dokundu. Bunu da unutmayacağım. Sonra başını salladı. Şimdi sizden bir şey daha bulmanızı rica edeceğim. Ne isterseniz dedi Peter. Evans geceleri güvenliğe yakalanmadan binalar arasında geçiş yapmanın mümkün olduğunu ima etti. Ona tam olarak neyi kastettiğini sorabilirim ama araştırmaya mümkün olduğunca az dahil olsun istiyorum. Bence mantıklı dedi Peter çabucak. Hatta fazlaca çabuk söylemiş olacak ki Lucy ona azarlayan bakışlarla baktı. Yine de bunu hastaların bakış açısından inceleyip inceleyemeyeceğimizi merak ediyorum. Buradan oraya geçmeyi kimler biliyor, nasıl geçiyorlar, riskler ne, kim yapmak ister? Sizce melek başka bir binadan mı geldi? Gelmiş olması ihtimali var mı öğrenmek istiyorum. Peter yine başıyla onayladı. Anlıyorum dedi. Bir şey diyecek oldu sonra sustu. Bir saniye bekleyip elimizden geldiğince araştırırız dedi. Lucy canlı ve güvenli bir sesle güzel dedi. Doktor Gültil ile görüşmeye gidiyorum. Tarihleri ve süreleri daha yakından inceleyeceğim. Onu benimle birlikte diğer binalara gitmeye ikna etmeye çalışacağım ki her birinden kaba taslak bir isim listesi çıkarabileyim. Zeka geriliği teşhis konmuş erkekleri de çıkarabilirsiniz herhalde dedi Peter. Böylece seçenekler daralır. Ancak ağır zeka geriliği olanları çıkarın. Lucy yine başıyla onayladı mantıklı. Siz de planlarınızı akşam yemeğinden önce benimle ofisimde buluşacak şekilde yapın. Notlarımızı karşılaştırırız. Hızla dönüp koridorda uzaklaştı. Francis onunla aynı bölgede gezinen tüm hastaların Lucy yanlarından geçerken kenara çekildiğini, üzüldüğünü gördü. Önce onların Lucy'den korktuğunu düşünerek anlam veremedi ama sonra yadırgadıkları için çekindiklerini anladı. Lucy'nin aklı yerindeydi, onlarınki değildi. Dahası kendilerinden büsbütün yabancı bir şeyi, duvarların ötesine uzanan bir yaşamı olan bir kişiyi temsil ediyordu. Son olarak da diye düşündü Francis, herhalde onları en çok ürküten hastanede onun gibi birini görmenin, yaşadıkları dünyanın belirsizliğini iyice gözlerine sokuyor olması. Francis bazı hastaların yüzlerini inceleyince binada Lucy'nin temsil ettiği aksaklıkları isteyen çok az kişi olduğunu gördü. Western State Hastanesi'nde hem hastalar hem de personel rutine sıkı sıkı bağlıydılar. Çünkü her bir hastanın içinde çatışan güçleri yatıştırmanın tek yolu buydu. Bu kadar çok insanın buraya yıllarca tıkılıp kalmasının nedeni buydu. Çünkü kişi nelerin tehlikeli olduğunu hemen anlıyordu. Başını iki yana salladı, her şey alt üst diye düşündü. Hastane risk dolu bir yerdi. Çatışmayla, öfkeyle, delilikle kaynayıp duran bir kazandı. Fakat ölçüye vurulunca her nasılsa, dışarısı o kadar korkunç görünmüyordu. Peter'ın yüzüne öfkenin, hüsranın yerleştiğini görebiliyordu. Hapis kalmanın gerilimiydi bu. Lucy de o da aynı diye düşündü Francis. Çünkü ikisi de başka bir yere ait. Kendisinin bu sınıflandırmaya dahil olup olmadığından emin değildi. Bir an sonra Peter dönüp başını hafifçe salladı. Başımıza iş aldık Seabird dedi. Nasıl yani? Yani Lucy istediğinin çok da büyük bir iş olmadığını sanıyor, bizi oyalayacak. Dikkatimizin dağılmamasını sağlayacak bir iş verdiğini düşünüyor ama o kadarcık değil. Francis Peter'a baktı, gözleriyle devam etmesini istedi. Lucy'nin istediği soruyu sormaya başlar başlamaz, birileri milleti sorguladığımızı duyacak, laf yayılacak ve er ya da geç karanlıkta herkesin yatakhanelere kilitlenip ilaçlarını alıp uyumuş olması gerekirken binalar arasında geçiş yapmayı bilen kişinin kulağına gidecek. İşte aradığımız o kişi kaçınılmaz bizi savunmasız duruma düşürecek. Peter derin bir nefes alıp yavaş yavaş verdi. Bir saniyeliğine düşün dedi fısıldarcasına. Hepimiz hastane arazisine serpiştirilmiş ayrı ayrı binalarda kalıyoruz. Buralarda yemek yiyoruz, seanslara giriyoruz, faaliyetlere katılıyoruz. Buralarda uyuyoruz. Bütün binalar aynı. Her bir bina birbirinin eşi. Kapalı bir dünyanın içindeki daha küçük, daha kapalı dünyalar. Birimler arasında çok az iletişim var. Yani düşünsene be, Francis, kardeşin yan binada kalsa haberin olmaz. O zaman neden biri çıktığının aynısı olan başka bir yere gitmek istesin ki? Walpole hapishanesinde tıkılmış, müebbet hapse mahkum, kaçış yöntemleri arayan, Güney Boston'u dandıktan gazeterler değiliz sonuçta. Kimse buradan kaçmaya çalışmıyor. Yani ben henüz kaçmaya çalışanını görmedim. Dolayısıyla bu binadan başka bir binaya geçmek isteyecek birinin tek sebebi, bizim araştırmaya çalıştığımız sebep. Sorduğumuz her soru meleğin suçlu listesini daraltacak bir şeylerin izini bulduğumuzdan şüphelenmesine neden olacak. Ve de, Peter durakladı, hiç erkek öldürmüş müdür bilmiyorum. Herhalde sadece bildiğimiz o kadınları öldürmüştür. Sesi alçaldı, sustu. O gün akşamüstü ortak salonda Bay Evans'ın her zamanki grup seansı yerine resim alıştırması yapılacaktı. Koca Kara ile hemşire yanlış malzemeleri getirmiş kurmuştu. Evans'ın nereye kaybolduğunu kimse bilmiyordu. Lucy de Amherst'te değildi. İki üyesine pamuktan yapılmış kalın pütürlü kağıtlar dağıtılmıştı. Dağınık bir daire şeklinde yerleştirilmişler, boya kalemleriyle sulu boyalar arasında seçim yapmaları istenmişti. Peter bütün bu çabalara kuşkuyla bakıyordu. Ama Francis bütün amacının kendi deliliklerini vurgulayarak durumlarını Bay Evans'ın sağlıklı aklıyla karşılaştırmak olduğunu düşünmeye başladığı grup seansları yerine değişik bir şey yapacak olmalarına sevinmişti. Cleo'nun da yüzünde ne çizeceğini şimdiden bulmuşçasına hevesli bir ifade vardı. Napolyon kucağındaki boş kağıda bakıp düşünürken alçak sesle bir savaş şarkısı mırıldanıyor, parmaklarını kağıdın kenarlarında gezdiriyordu. Hemşire yanlış grubun ortasına geçti, bütün hastalara çocuk muamelesi yapar, Francis de bundan nefret ederdi. Bay Evans, hepinizin otoportre yapmanızı istiyor dedi sertçe. Kendinizi nasıl gördüğünüzü anlatan herhangi bir şey çizin. Cleo, ağaç resmi yapabilir miyim diye sordu. Akşamüstü güneşiyle parlayan, yansıyan ışıkla dolu pencere dizisini işaret etti. Francis camların ve tel örgünün arkasında avludaki ağaçlardan birinin hafif meltemle salındığını, bahar havasının yeni çıkmış yeşil yaprakları karıştırdığını görebiliyordu. Hemşire yanlış, ağaç olduğunu düşünüyorsan çiz dedi. O kadar malum bir şeyi ilan etmişti ki neredeyse dayanılmazdı. Cleo ağacı olur mu diye sordu Cleo. Etli kolunu kaldırıp pazusunu vücutçu gibi şişirdi. Çok sağlam bir ağaç. Francis ufak bir sulu boya takımı seçmişti. Mavi, kırmızı, siyah, yeşil, turuncu, kahverengi. Yere ayaklarının yanına su dolu ufak bir kağıt bardak koymuştu. Aniden kağıdına eğilip harıl harıl çalışmaya başlayan Peter'a son kez göz atıp kendi boş tuvaline döndü. Ufak fırçasını suya batırıp ucunu ıslattı, sonra siyah boyaya batırdı. Sayfaya uzun bir oval çizip yüz hatlarını çizmeye koyuldu. Ortak salonun gerilerinde duvara bakıp dua eder gibi sürekli mırıldanmakta olan bir adam vardı. Birkaç saniyede bir gruba bakmak için kendi sözünü kesiyor, sonra konuşmasına dönüyordu. Francis onları daha önce tehdit etmiş olan zeka özürlü adamı da gördü. Salonda devrile devrile geziniyor, arada sırada durup gruba baka kalıyor, yumruğunu ağzına tekrar tekrar vuruyordu. Francis çizimine döndü. Fırçayı nazik hareketlerle sayfada gezdirmeye devam etti. Kağıdın ortasındaki figürün biçim almasını keyifle seyrediyordu. Francis tüm dikkatini vermiş çalışıyordu. Yüzüne bir gülümseme kondurmaya çalıştı ama çarpık oldu. Yüzünün yarısı bir şeyden zevk alıyormuş, diğer yarısı ise pişmanlık içindeymiş gibi görünüyordu. Gözler dikkatle ona bakıyordu. Bu gözlerin ötesini görebildiğini düşünüyordu. Francis çizdiği Francis'in omuzlarını fazla düşük yaptığını, bunun kaderine fazla razı bir duruş olduğunu düşündü. Ama bu kağıttaki Francis'in de hislerinin, hayallerinin, arzularının ve dış dünya ile ilişkilendirilen tüm duygularının olduğunu göstermek kadar önemli değildi. Hemşire yanlış, seansın bitmesine birkaç dakika kaldığını bildirene kadar başını kaldırmadı. Bakışlarını yana kaydırdığında Peter'ın kendi resmine dikkatle son rötuşları yaptığını gördü. Resim kağıdın tepesinden en altına kadar uzanan, parmaklıkları kavrayan iki eli gösteriyordu. Yüz, vücut kim olduğuna ilişkin bir belirti yoktu. Sadece sayfayı kaplayan kalın siyah çubuklara sarılmış parmaklar vardı. Hemşire yanlış Francis'in resmini elinden aldı, durup inceledi. Koca kara hemşirenin yanına gelip omzunun üstünden resme baktı. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Bak sen Seabird'e dedi. Ne güzel çizmişsin. Çocukta yetenek varmış da kimseye söylemezmiş meğer. Hemşire ve dev yapılı hizmetli Francis'in yanından ayrılıp diğer hastaların resimlerini toplamaya başladı. Francis kendini Napolyon'un yanında dikilir buldu. Nepi dedi alçak sesle, ne zamandır buradasın? Hastanede mi? Evet, ayrıca burada. Amherst'te ne kadardır kalıyorsun? Ortak salonu işaret etti. Napolyon cevap vermeden önce bir an düşündü. 2 yıl oldu Seabird, ama 3 de olabilir, emin değilim. Uzun zamandır dedi üzüntüyle. Çok uzun zamandır. Ucunu kaçırıyorsun. Ya da belki ucunu kaçırmanı istiyorlar, emin değilim. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyorsun ama. Napolyon hafifçe, neredeyse zarifçe eğildi. Heyhat Seabird. Böyle bir uzmanlık edinmemiş olmayı dilerdim ama doğrudur. Buradan diğer binalara geçmek istesem nasıl geçerdim? 25. ayrımın sonu sayfa 210, devamı 26. ayrımda.